Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün çok önemli bir ustamız bizlerle. Sağ olsunlar kırmadılar stüdyomuzda. Siz sanatsever dinleyicilerimizle buluşturmak istedik. Ankara Devlet Opera Balesi sanatçısı, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Sayın Pekin Kırgız. Hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, hoş bulduk.
Müzikte iz bırakan bir tenörümüz değil mi Sayın Pekin Kırgız? Bizim için öyle.
Evet, bizim için öyle. Bizim hocam, için öyle.
Senelerini değil mi bu mesleğe adamış bir hiç batmayan güneşimiz diyelim. Nasıl başladı sevgili hocam? Hocam diyorum çünkü aynı okulda birlikteyiz, ne mutlu ki bana. Nasıl başladı operayı seçmeniz? Niçin mesela opera tiyatro değil? Nerede kesişti bu sanatla? Yollarımız.
Eski bir hikaye. Şimdi ben Orta Anadolu çocuğuyum.
Evet.
Tokat'ın Zile kazasında doğdum.
Evet.
1941 yılını düşünürseniz,
evet,
ne opera var,
tabii,
radyo bile yok birçoklarının evinde. Ama şans olarak çok iyi bir müzik öğretmeniz vardı ortaokulda. Gazi Eğitim mezunu. Çok güzel keman çalıyordu.
Evet.
İşte yani o
onun yönlendirmesi.
Evet, o yetenek yani birisinde varsa akan suyun yolunu bulması gibi herhangi bir şekilde buluyor. O tavsiye etti mutlaka konservatuara gitmelisin diye.
Ne kadar önemli değil mi müzik öğretmenlerinin
elbette,
burada işleri?
Elbette, büyük bir şansı.
Evet, o
büyük
özellikle bir şansı. Gazi'den mezun benim de öğretmenim kesinlikle müzik öğretmeniydi ve o yönlendi.
Ve kesinlikle sen mutlaka klasik Batı müziği eğitim veren bir konservatuara gitmelisin dedi. Hı. O yüzden ben de müracaat ettim. Kazandım okulu. Bugünlere nasıl geldik bilmiyorum.
Ya.
Gerçekten öyle. Şey tam benzetmek mümkün değil tabii ama Richard Strauss'un söylediğini varsaydıkları bir şey var, bir olay var. Rosenkavalye'yi böyle dinlerken dalmış gitmiş böyle Güllü Şövalye operasını. Hı. Hayrola üstad ne düşünüyorsun falan demişler. Ya bütün bunları ben mi yaptım? Ya ben mi yazdım gerçekten demiş. Tabii ondan mukayese edilmez bir bestecinin şeyiyle, dehasıyla. Biz şarkı, opera şarkıcısıyız ama düşünebiliyor musunuz? Bine yakın konser, temsil ama daha çoğu tabii opera solistliği olmak üzere, başrol olmak üzere. Onları kim yaptı, nasıl yaptı? Ben bile izah edemiyorum şimdi.
Ailenizin teşviği
yok,
nasıl?
Onlar hayır. Aile benden sonra yani konservatuarı tabii konservatuara giderken onların haberi vardı tabii. Kazandıktan sonra ben işte okula yatılı olarak geldim. Hı hı. Ankara Devlet o zaman Cebeci'deydi.
Evet, şeyler. Benim biz, okulum.
Evet, ne kadar güzel. Ne kadar güzel okuldu. 1966 yılında oradan mezun oldum.
Evet.
Operaya girdim. Ondan sonra çorap söküğü gibi her şey devam etti.
Evet, şimdi hemen dinletelim mi sevgili hocamızın muhteşem sesini?
Evet.
Sevgili hemen dinleyicilerimizle buluşturalım. Müzikle.
Pek stüdyo kaydı şeyim yok, kayıtlarım yok.
Bizim için daha özel böyle
tabii
olması.
Tabii canlı kayıtlar.
Sağ olun, onları da çok yere koymuyorum. Öğrencilerim ısrarıyla olsun hocam çok iyi bunlar falan dediler.
Evet.
Bu ilk dinleyeceğimiz şeyi radyoda yapmıştım galiba bir program. Orada bir arya.
Evet.
Verdi. Il Lombardi operasından.
Evet.
La Mia Letizia in Fondere,
evet,
diye bir opera arası.
Pekin Kırgız'dan dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. La Mia Letizia in Fondere Vorrei Dare mio reato
Ağzınıza muhteşem sağlık, yüreğinize sağlık.
Sağ olun.
Pamuk gibi yumuşacık. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum.
Gerçekten hakikaten biraz önce çok, bir çok şey keyifliydi. Söyledim dinlerken. Hani hoca şarkı söylüyor, bağırmıyor dedin.
Evet,
çok önemli evet, bence. Çok önemli bir şey.
Şimdi ben bütün öğrencilerime şunu söylüyorum. Yani özellikle bağırmaya meyilli öğrencilere. Ya arkadaşlar, çocuklar, kızım, oğlum. Yani ister şancı alalım, ister flüt çalalım, ister oboa, ister piyano çalalım. Yaptığımız işin ortak adı müzik yapmak. Müzik yapmak. Aynen. Orkestrasyon partilerinde de böyle, keman partisinde, viola partisinde, cello partisinde.
Evet.
Kanta bile der, şarkı söyler gibidir. Yani şarkı söylemek bir sembol.
Evet.
Müzik yapmanın bir parçası. Bağırmak kolay. Ben bir yıllarda bütün sınav komisyonunda falan bir arkadaşlara söyledim. Güzel, çok güzel bir laftı. Ben bile beğendim. Dedim ki biz burada çocuklara bağırmayı değil, bağırmamayı öğreteceğiz. Çünkü herkes bir bağırma şeyi var. Genç yaşlarda cazip geliyor bağırmak. Benim şöyle sesim var, böyle sesim var ama asla çıkar yol değil. Yani Avrupa'ya çıktığımızda o genç arkadaşlarımız dönüşte bana geliyorlar. Ya hocam siz ne diyorsanız aynını söylediler orada. Yani ne bağırıyorsun evladım diyorlarmış. Niye bu ses, bu şarkı senin sesin mi? Bu parti senin sesin mi? Falan diyorlarmış. Yani bizim böyle bir handikapımız var.
Maalesef.
Ama herkes inanın bana zamanla olgunlaşıyor.
Evet.
Yani bu iş o kadar uzun soluklu bir şey ki.
Çok
yani,
bitmeyen,
yani
sürekli
gibi,
öğrenilen.
Şaka gibi sözler var. Şaka gibi sözler var. Güzel bir slogan var ya, aslında opera sanatı, işte resim, bilmem tiyatro sanatı aslında çok kolaydır canım. Sadece ilk 30 senesi zordur.
Evet. Çok yani, güzel.
Bu o kadar doğru bir laf ki, mizah gibi, mizahi gibi geliyor ama çok doğru bir şey. Hep böyle duyardık. Önce ben kendi hocamdan duyardım. Carlo Galefi. Zamanında çok büyük şey yapmış, kariyer yapmış. Dünyanın en büyük 10-12 tane baritondan bir tanesi. Ki bana ders verirken 70 küsur yaşındaydı. Böyle söylediği zaman camlar titriyordu, inanın bana. 70 küsur yaşındaki adam. Ve bu oyuna kendi kendine kızardık. Biz o zaman İtalyanca bilmezdik tabii. Bilenlere sorardık nedir diye. Hoca dermiş ki, ah şimdiki kafam olsa daha iyi söylerdim dermiş. Ben onu o yaşlarda, ya herhalde alçak gönüllülük yapıyorlar, şov yapıyorlar falan diyeceğim. Ama inanın bana, öğrendikçe insan, öğrendikçe bilinmeyenler çıkıyor.
Evet.
Bunu kaç kişi söylemiş? Caruso bile diyorum, düşünsenize, evet. Sembol.
Ya
geldik gidiyoruz, şu işi beceremeden gidiyoruz demiş. Cilli'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, Benjamin Cilli büyük tenor. Bu iş için bir tane ömür yetmez diyor. İki tane lazım.
Evet.
Birinde öğreneceksiniz, ikincisinde kariyer yapacaksınız.
Evet, duygulayacaksınız.
Ben şimdi inanın bunlar hep ya işte şey yapıyorlar işte alçak gönüllülük falan derken inanın bana ben de şimdi ben daha genç bir insandım. Çocukluktan yeni çıktım. İlk rolüm Hoffman. Hoffman'ın masalı. Dev bir rol. 25 yaşında söyledim biliyor musunuz? 25 yaşında. Ondan sonra da işte dediğim 1000'e yakın temsil, konser vesaire, daha çok opera şarkıcıdır. Ben de diyorum ki hakikaten onlar alçak gönüllülük şov yapmıyorlarmış. Diyorum ki şimdiki aklımla söylesem daha teknik söylerdim.
Daha farklı söylerdim.
Bu iş böyle bir şey. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Gerçekten.
Sevgili hocam, hep hocam diyorum, hocalıktan, öğreticilerden büyük kariyer yapmış üstadlardan söz ettik. Sizin eğitim sürecinizde, okulda, o zamanki konservatuvarda kimler vardı?
Hangi ve nasıldı? Nasıl bir atmosfer vardı?
Hocam,
ben yani, ucundan kıyısından son zamanlarını,
evet,
son 10 yılını
evet.
yaşadım 83'e kadar.
Şimdi büyük Atatürk'ün dehasıyla biliyorsunuz operanın, konservatuvarın kuruluş hikayesini
evet.
biliyorsunuz. Atatürk
önderliği.
Sofya'da ateşe militerken bir temsile gidiyor Tosca. Hayran kalıyor. Ondan sonra da işte özellikle söyleyen soprano Ya ondan sonra Türkiye'de de Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk verdiği emirlerden bir tanesi Batı müziği eğitim veren bir konservatuvarın kurulması. Hı hı. Yani o büyük insanın emriyle kurulan konservatuvar gerçekten o büyüklüğe, o şana layık olacak veçiyle çok büyük sanatçılar yetişti. Hı hı. Çünkü bunların şeyinde bunda çok büyük etken de o zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan, kurtulan büyük hocaların Türkiye'ye gelmesi, evet, oldu. Mesela kimlerse benim hocam Carlo Galefi, efendime söyleyeyim, Cleo Elmo, Apollo Granforte, evet, Madame Carena, ondan sonra Maestro Sabione, bunlar bu şimdiki söyleyeceklerim, Sabione, Maestro Lorandi, Maestro Tizio, Maestro Giorgi, bunlar korepetitördü. Öyle bir korepetitör düşünün ki şan hocası kadar önemli. Evet. Bütün kadansları biliyorlar. Şey. Mesela çalarken eğitiyorlardı. Evet. Aprile bocca, aç ağzını işte, kapat, bu şöyle yap, böyle yap. Yani ikinci hoca gibi.
Şan pedagogu bir anlamda.
Kesin, ama çok önemli değil, değil mi?
Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi nerede bulacağız böyle şeyler? Evet. Belki Scala'da bile zor bu kadar yüksek kalitedeki hocalar.
Ya.
Öyle bir şanslı döneme rastladık. Çok şanslı, evet. Öyle. Türk operası da çok büyük altın devrini yaşadı o yıllarda. Hmm. Gerçekten bizim ülkemizde çok güzel sesler var.
Evet. Kesinlikle. Muhteşem sesler.
Çok güzel renkler var.
Evet.
Harika sesler var.
Hem renk olarak hem duygu olarak kesinlikle, da çok yoğun, kesinlikle, bir halkız, kesinlikle, biz değil mi?
Evet.
Çünkü hani şarkı söylemek sadece biraz önce söylediğiniz gibi hocam, sadece hani ses çıkarmak değil, aynı zamanda
değil,
bir duygu gerektiriyor. Hiç değil mi? Hiç yürekten değil söylemek denilir ya.
Kesinlikle.
O mesela biraz önce dinlediğimde o sizde çok yoğundu ve hiç kopmuyor. Sanki hani başlıyor ve o duygu devam ediyor. Hiç bölünmüyor, bölmüyor bizi.
Sağ olun. Aksi takdirde dinlemezler sizi.
Evet.
Dinlemezler. Mesela diyelim ki aynı tonalite içinde yazılmış bir şarkıyı 10 tane değişik şarkıcı söylüyor. Ama birisi söylediği zaman böyle tabiri yerindeyse tüylerimiz diken, evet, diken oluyor falan. Ha işte o şarkıyı o söylüyor.
Evet. İçiniz kabarıyor. Ben aynen, de öğrencilerime de onu söylüyorum. Aynen. Yani sıradanlık diyorum ben buna. Sıradan teknisyenler olursunuz. Aynı örneği veriyorum. Yani aynı eseri, aynı parçayı birkaç kişiden dinliyoruz ama bir tanesi yüreğimizi kabartıyor. Oluyor. Bir anda bizi götürüyor başka yerlere, başka dünyalara.
Kesinlikle.
Bakıyorsunuz şimdi tabii ki şey, medyanın olanakları da çok fazla, bizimki gibi değil. İstediğiniz sanatçıyı ayağınıza kadar getiriyor bilgisayarın bir tuşuyla, dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla çocuklara örnek verirken çalıştıkları bir eseri mesela eve gidin, efendim evinizde izleyin diyorum. Birkaç tane hocam şundan dinledik, şundan dinledik. Hangisini beğendiniz? Şunu. Neden? İçeriğinde bunlar var tabii ki.
Kesinlikle. Yani
duygu var.
Kesinlikle.
Duygu yoğunluğu daha fazla.
O kesinlikle zaman şimdi yine bir müzik dinleyelim ve sizi dinleyelim. O duygu yoğunluğunu bir kere daha yaşayalım dinleyicilerimizle.
Bu sırada zannediyorum La Bohème operası var Puccini. Evet. Bu temsilden alınmış bir kayıt. Yani temsilde arka sıralarda oturan birisi küçük bir şeyle kasetlenmiş.
Bizim için çok
hiç
daha
de fena
özel
değil ama. Hiç de fena değil. Orkestrada da güzel çalmış, çok güzel çalmış. Evet. La Bohème operasından meşhur tenor arası.
Evet.
Keceli'de Manina.
Evet. Pekin Kırgız'dan dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
Oh! Thank you. al ritorno curiosa. Dammi le braccia.
Sevgili hocam, yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Sağ ne günler, ne günler, ne günler. Hocam, eğitim sürecinden söz ediyorduk. Orada ne anılar vardır eski okulda? Kimler var sizin zamanınızda? Birlikte okuduğunuz, yetiştiğiniz ne anılarınız vardır? Kim bilir aklınıza
pek,
gelen?
Pek çok insan var ama okuldan anılarım için biraz düşünmem lazım. Asıl okuldan sonra şeyler, anılar opera çok. Söylerken çok şeyler var, evet. Çok anılar var. Bizim okulda gerçekten yani bugün herkesin şey yapacağı en az 7-8 tane meşhur yani şeye mal olmuş insanlar vardı. İşte evet. Tiyatrodan Bozkurt Kuruç, Cihan Ünal. Cihan gerçi benden sonra okula girdi ama bizim dönemde...
Gürer Hoca sizin döneminizde.
Gürer tabii. Gürer benim şey arkadaşımdır. Okul arkadaşımdır. Evet. Biz hep şaka yapardık orada bir şeyde. Gürer beni gördüğü zaman işte dünyanın en güzel sesi derdi. Daha öğrenciyiz hiç. Bir sürü problemimiz var. Ben onu gördüğüm zaman işte dünyanın en büyük orkestra şefi falan filan.
Evet.
Derdim.
Çok güzel.
Yani şaka yapardık. Takılırdık birbirimize.
Evet.
Ama asıl gerçekten şeye temsiller başladıktan sonra çok renkli olaylar oluyor. Yani bunu ben birkaç yerde anlattım. Dediler ki ne olur bir kitap yazın da bunları anlatın.
Çok falan. Önemli evet. Onları tabii, okumak hadi. İstiyoruz biz. Tabii çünkü yeni o mesleklerini opera olarak seçen ve bu işe gönül vermiş gençlerimize de bir ışık olur o kitaplar, tecrübeler değil mi?
Evet tabii o ki. Şey daha çok yani böyle belki aksiliklerle meydana gelen hiç hesaplanmamış şekilde meydana gelmiş komiklikler var mesela. Mesela bir düşünebiliyor musunuz? Çok ciddi bir operada bütün seyircilerin koro halinde gülmesini düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Bu böyle bir şey için kurgulanmamış ki çünkü.
Evet. Tabii.
Yani anlatabilirsem anlatayım isterseniz.
Tabii ki çok özellikle istiyoruz. Gülmeleri gerekirken, pardon ağlamaları gerekirken güldüler diyorsunuz.
Ciddi dinlemeleri lazım. Evet. Ben seyirciydim onda. Ben yoktum daha konservatuarda öğrenciyim. Şimdi Lucia oynanıyor. Lucia di La Marmor, Donizetti. Eser Türkçe oynanıyor. Tamam mı? Herkes işte birinci perde işte ağaçlar, ormanlar, kuşlar, aşkım, sevgilim. Herkes Türkçe dinliyor. İşte gayet güzel. Soprano da Türkçe söylüyor. Tenor misafir. İtalyan tenor. Şimdi konu şöyle. Tenor geldiği zaman Lucia ile buluşuyorlar gizlice. Lucia mazur gör. Seni acele görmem lazımdı. Çünkü bir görev için İngiltere'ye gidiyorum diyor. O da ne diyorsun diyor. Yani ne diyorsun anlamadım anlamında değil. Yani doğru mu söylüyorsun? İnanmıyorum yani. Şaşırtıcı bir şekilde. Türkçe ne diyorsun diyor. İtalyancası kedici. Şimdi İtalyanca söylense tenordan sonra kedici dediği zaman gülecek falan bir şey yok. Orada gidiyor İtalyanca bilmem. Şimdi bir Türkçe bir İtalyanca olunca herkes Türkçe'ye alışmış dinliyor işte. Ormanlar, ağaçlar, kuşlar falan filan. Tenor girdi. Lucia perlona seodore inusitata io ederti che bea ragion possente a chiumoi trasse dalle quattro spande lungi sarò. Soprano. Ne diyorsun deyince bütün millet koro haline gülüyor. Böyle bir tesadüfi isteseniz şey yapamazsınız. İsteseniz yan yana getiremezsiniz.
Evet.
Gene İsviçre'de şey oynuyorum. Eine Nacht in Venedig. Venedig'de bir gece opereti. Ben Herzog rolündeyim, kontrolündeyim. İşte bir sahne var. Yaşlı bir mezzo soprano birkaç baletle, balerinde dans ediyor böyle. Ben de kuliste şeyi bekliyorum. Sıramı bekliyorum. Gireceğim. Daha sonra da işte bir takım şeyler, mizansenler hazırlıyorlar. Bana işte çöp çatanlık yapacaklar, güzel kadınlar tanıştıracaklar falan filan. O dans sahnesinden sonra da ikinci bir tenor var, komik tenor geliyor. Nasıl, her şey yoluna girdi mi diyor. Yani konu böyle. Alessin Ortmuk, her şey yoluna girdi mi diyor. Konu böyle. Şimdi tam sıramı bekliyorum, bu yaşlı mezzo soprano dans ederken birdenbire orkestra sustu. Herkes koro halinde gene gülmeye başladı. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, sirklerde bu numarayı zor bulursunuz. Kadın püret dönerken sen ayakkabısı çık, bale pabucu git, orkestra şefinin gözlüğüne.
Ay, gözlüğüne.
Şefin gözlüğü düşünce bir telaş ne oldu? Millet kah. Neyse, ortalık gözlüğünü taktıktan sonra orkestra başladı.
Yine devam etmeye falan filan.
Ondan sonra hani tenor geliyor da nasıl, her şey yoluna girdi mi deyince millet bu sefer bir daha gülmeye başladı. Bunu şey yapsanız
kurgulasanız bu kadar.
Bence bunları kesin yazmalısınız.
Yazmalısınız hocam.
Evet, çok güzel.
Evet, başımdan muhteşem. Bunlar geçti. Yine şey yapıyorum. Hoffman dedim ya ilk rolü.
Evet.
Hoffman işte bir meşhur aryası var, Kleinsack arya. Onu meyhaneye gidiyor. Meyhanedeki arkadaşlarına söylüyor. Kleinsack diye bir cüce var. Onu tarif ediyor. Onun komikliklerini falan filan. Meşhur arya. Şimdi sandalyeye basıyor. Masanın üstüne çıkıp masanın üstünde söylüyor. Kleinsack diye bitirince de ondan sonra tekrar şeye iniyor. Sandalyeye basıp yere inmesi lazım. Ondan sonra bir reçitatif var. Haydi dostlar içelim diye bir reçitatif var. Şimdi ben çıktım, arya'ya söyledim. Kleinsack dedim, bitirdim arya'yı. Sandalyeye bir bastım, 2.80 aşağı yuvarlandı.
Sandalye kaydı.
Boy 1.70 ama biz 2.80 o zaman tabir öyledir ya. Derken bakın ne demem lazım biliyor musunuz? Haydi dostlar içelim demem lazım. Allah nasıl yardım etti? Bu sandalyede çok çürükmüş dedim.
Bir anda.
Evet. Sonra nasıl dedim bunu ki? Nereden bir şey kuvvet geldi, ona ben bile şaşırdım. Böyle evet. Güzel anlar var.
Çok güzel gerçekten.
Bir daha müzik diyelim mi?
Evet, diyelim.
Hocam dinleyelim. Şimdi ne dinleyeceğiz?
Şimdi benim çok sevdiğim bir o da şarkısı mı deriz artık, lead mi deriz, Tosti'nin April. İlkbahar.
Evet. Onu dinliyoruz. Pekin evet. Kırgız'dan sevgili dinleyicilerimiz.
Sentito nell'aria il profumo che spande primavera, non sentito nell'anima il son di nuova voce lo singhiera, non sentito nell'aria il profumo che spande primavera. Non senti tu nell'anima il son di nuova voce lo singhiera. E l'april, e l'april, e la stagione d'amore deviene, o mia gentil, le farfalle candide,
Hocam tekrar yüreğinize sağlık, sesinize
evet,
sağlık.
Sağ olun.
Sevgili hocam, ben opera anıları tabii ki çok, bir sürü temsiller yaptınız, 1000'e yakın konser yaptınız, temsil konser.
Sadece Türkiye'de hepsi değil.
Sadece Türkiye'de evet, dışında da. Yurt dışında da bir sürü anılarınız vardır. Ben birazcık şeyden söz etmek istiyorum. Bunca emek verdiniz. Özellikle öğrenim sürecinde dünya starlarıyla çalıştınız, yetiştiniz. Bir de sizin bunları öğrencilerinize aktardığınız dönem var. Oraya nasıl başladınız? Hocalık macerası nasıl başladı? Ne zaman başladı?
Evet, hocalığa da çok genç yaşta başladım. Önce şunu çok içtenlikle söyleyeyim. Bakın, dünyanın en meşhur hocasıyla da çalışsanız mutlaka bir öğrenci, bir birey bu şan denilen muammayı kendi çözmesi lazım.
Evet.
Kesinlikle. Elbette hoca bir yol gösterici. Bunun çok önemi var. Çünkü iyi bir doktor hani hastalığı teşhis ettiğinde
evet,
tedavinin yarısı derler ya. Hı-hı. Hatta %80-90'ı. Hocanın da yol göstermesi ses hakkında işte rengi nedir, volümü nedir, hangi partileri söyleyebilir çok önemli. Ama iş sadece şan derslerine, sadece hocayla birlikte geçireceğiniz derslere kalırsa korkarım insan gelişme şey yapamaz, gösteremez. Mutlaka insan beyniyle, ruhuyla hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak şanla meşgul olması lazım.
Kendini tanıması lazım değil mi?
Kesinlikle.
Sesinin çıktığı uzuvları.
Kesinlikle.
Evet,
kesinlikle.
Diyaframını geliştirmesi lazım. Vücudunu.
Aynen. Bu konuda belki yanlış yollara sapacak.
Evet.
Ben öğrencilerime hep onu söylüyorum. Yanlış söylemek bile bir kazançtır. Eğer akıllıysanız, o işin yanlış olduğunu idrak ederseniz, o işin çıkmaz sokak olduğunu bilirseniz evet, bir daha yola sapmazsınız.
Tabii ki farkı fark etmeden nasıl
evet,
düzelecek?
Evet.
Yani siyahı beyaz olmasa nasıl bilecek gibi.
Aynen.
Değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani şimdi ben işte gençlere, öğrencilere tavsiyeniz ne falan filan diye klişe lafları hiç sevmiyorum.
Evet.
Çünkü nasihatlerin pek işe yarayacağını da zannetmiyorum ben de. Çok güzel sözler, nasihatler falan. İnsan, kişi mutlaka kendi şey yapacak, tecrübeleriyle sabit olacak.
Öncelikle çok sevecek yani mesleğini
kesinlikle,
çok sevmesi lazım.
Kesinlikle.
Kendini çok sevecek.
Yalnız sevmek yetmez. Tutkulu, kara sevdalı olacak.
Ya.
Başka hiçbir. Zaten sevdikten sonra siz ona kapıdan kovsanız bacadan düşer.
Kesinlikle.
Yani bazı öğrenciler var, dersten sonra gidiyor kantinde, orada burada. Bazı öğrenciler var, odaya hapsediyor kendini. İşte onlardan çıkıyor. Yani istatistikler belirtiyor ki yani yetenek mi, çalışma mı diye. Ezici bir çoğunluk. Çalışmanın çok daha önemli olduğunu
tabii ki, söyleyeyim. Tabii ki.
Evet. Yani çalışmanın dışında başka hiçbir şey yok.
Evet. Siz nasıl duygular içinde oluyorsunuz onları sonrasında sahnede gördükten sonra sevgili hocam? Çok güzel bir duygu.
Öğrenciler sahnede evet, gördü. Tabii çok büyük bir gurur meselesi.
Eski öğrencilerinizden mutlaka vardır operalarda.
Tabii elbette. Tabii. Çoğu benim, bir çoğu benim öğrencim.
Evet.
Çoğu benim öğrencim.
Dünyanın
çok güzel
dört
bir duygu değil mi?
Yurdun dört tarafındaki
evet,
operalarımızda.
Evet. Çok muhteşem bir duygu ama hiçbir duygu insanın kendi şarkı söylediği zamanki aldığı has kadar güzel değil tabii. O bir güzel bir virüs, biraz önce konuşmuştuk.
Yani.
Ben zaman zaman düşünüyorum şimdi yaşım icabı, bir de işte sağlık sorunları nedeniyle opera falan söylemiyorum artık tabii. Zaman zaman düşünüyoruz işte maaşımız var, evimiz, barkımız var falan filan ama mutlu değilim. Niye? Geçen gün gece ya, Arşimet'in Eureka dediği gibi buldum ben de. Buldum niye mutlu olmadığımı dedim. Şarkı söylemeyi bıraktığım için.
Evet.
Gerçi o öyle bir tatlı virüs ki o.
Evet.
Yani şey yapıyorsunuz yani orada kendinizi kral zannediyorsunuz, kraliçe zannediyorsunuz. O alkışlar var ya.
O çok değişik bir
evet,
hal. Hep söylerler ya hocam, sanatçının emeklisi olmaz.
Evet, doğru.
Sanatçının
doğru,
emeklisi olmaz.
Çünkü
diye
o kadar tecrübeyle mücehez oluyorlar ki, evet, çok Arapça konuştum galiba değil mi?
Ah.
Donanımlı oluyorlar ki, yani onları nasıl şey yapacaksınız?
Evet.
Nasıl bertaraf edeceksiniz?
Yıllar geçtikçe o birikimin tezahürleri,
kesinlikle,
dışa vurumları çok farklılaşıyor. Yani yaşlanması, mesleğin yaşlanması mümkün değil.
Evet.
Yani yaş alınıyor belki ama o yaşlar, tecrübeler, birikimlere dönüşüyor.
Kesinlikle.
Dolayısıyla sanatçının emeklisi olmaz dedikleri bu. Hangi yaşta olursa olsun, 70'lerde, 80'lerde dünya yıldızları var, devleri var. aranıyorlar okullar tarafından. Acaba bize de gelir ders verir mi? Acaba bizim hoca portföyümüzde de olur mu? Bunun nedeni bu. Onun bizdeki tabii ki şeyi söylenmesi, sanatçının emeklisi olmaz hakikaten. Bu doğru. Nedenden dolayı.
Çok
olmaz.
Doğru. Evet. Çok doğru. Yani çünkü müthiş bu konuda bir öyle doğru. Bir soyut bir şey ki bu şan, yani şan dediğiniz ne? Şan kelime anlamı şarkı demek, hı-hı, şarkı söylemek. Hani şantör, şantöz var, evet. Şarkı demek. Mekanik olarak düşündüğünüz zaman burada diyafram var, işte bir kas, o kas oluyor. İşte alıyoruz nefesimizi, ciğerlerimizden geçiyor. Ses tellerine çarpıyor. Ağzımızdan dışarı çıkıyor. Bu kadar basit. Gel gelelim bu kadar ya. Basit şey. İnsan yıllarını veriyor.
Evet.
Gene de yahu yapamadık.
Öncelikle diyorsun. Çok soyut bir şey. Somut değil. Kesinlikle. Böyle matematik gibi bir şey kesinlikle. Değil. İşte 2 artı 2 eşittir 4 kesinlikle. Gibi anlatamadığınız bir şey. Ve
tabii.
Her öğrenciye göre de değişiyor değil mi? Yani onun ağız yapısı.
Aynen.
Onun nefes işte kesinlikle. Kapasitesi.
Kesinlikle.
Dolayısıyla çok zor.
Aynen. Ben hep diyorum ki yani... öğrenirken öğretirken öğreniyoruz.
Evet.
Gerçekten benim bildiğim bazı doğrular var. Bilmem ne falan. Öğrenci geliyor, ağzını bir açıyor. Sanki 40 yıllık ders almış gibi. Yani kitapta ne yazıyorsa o şekilde güzel söylüyor. Bakıyorsun. Allah Allah bu nasıl yapıyor bunu? Ne işte hilkaten. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyler öğretilemiyor.
Evet.
Bazı şeyler doğuştan. Hani kesinlikle, derler ya kesinlikle. Siz de bilirsiniz şan kafası var bu öğrencide, bu
aynen,
çocukta diye.
Aynen.
Bazı şeyler doğuştan. Aynen. Bazılarının da sesi var ama onu bir türlü algılayamıyor değil mi?
Kesinlikle öyle.
İşte o ağzını nasıl açacağını, o kubbeyi nasıl oluşturacağını bir türlü, evet, bilemiyor. Evet. Nefesle bağlayamıyor. Çok, evet, zor, çok soyut.
Ama bize en çok Seçil Hanım, bize en çok yol gösterecek unsur ne olmalı biliyor musunuz? İnsan şancı olmaya karar verdiği zaman, hani bağırmak en kaba tabiri, ses gösterisini bir tarafa bırakacak. Şarkı söylemeye şey yaptığınız, azmettiğiniz zaman, yani yüreğinizi koyduğunuz zaman o yöne daha, evet, çok ulaşırsınız.
Tabii ki.
Programın en başında söylediğimiz şeye, evet, burada tekrar geri döndük. Evet. Gerçekten, evet, öyle.
Evet. Velhasılı, evet, kelam. İlk 30 senesi zor dediğimiz, evet, gibi.
Yoksa kolay aslında. Çok kolay.
Bir yine müzikle virgül koyalım mı hocam? Şimdi, evet, de dinleyelim güzel sesinizden.
Teşekkür ederim. Gene Tosti'den gene bir oda şarkısı İdeali.
Evet. İdeali. Dinliyoruz Pekin Kırgız.
Una novella
sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
Sağ olun.
Sevgili hocam, sizin bir başka maceranız daha var. Bir okul kurucususunuz. Biraz oradan söz etmek ister misiniz? Adıyaman sizin sayenizde bir konservatuvara kavuştu.
Çok önemli bir şey.
Evet, ben buraya bunu çok önemsiyorum. Yani yıllar yılı Ankara'da bir sürü öğrenci yetiştirdiniz. Dünya sahnelerine, ülkemiz sahnelerine bir sürü insan, güzel ses yetiştirdiniz. Ama bir de okul kurdunuz. Anadolu'nun çok önemli bir bölgesinde. Bunu çok önemsiyorum ben. Evet. O da başka bir boyutu hocalığın.
Evet, teşekkür ederim. Şimdi okul kurdum derken bir iki arkadaşla birlikte orada kuruluşunda bulundum kuruluşunda. Öyle bir kadro vardı, oraya gittim. Tereddütlerimle gittim tabii. Yani bu müzik nasıl karşılanır, ne olur, ne biter diye. Bir kere söyleyeyim ki iyi takdim ederseniz, akıllı takdim ederseniz en zor müziği bile halkımıza kabul ettirebilirsiniz. Hı. Bunun örneklerini o kadar çok gördüm ki ben. Bir ara Bilkent Senfoni Orkestrası'yla konserler yaptık biz. Bütün bu güney şeylerine kadar. Ta Şırnak'a kadar bile gittik, konserler yaptık. Hı. Oradaki halkın şeylerin reaksiyonları o kadar olumlu ki anlatamam size. Hı. Bilkent'te Adıyaman'da çok yani tam bir anekdot olacak bir olay yaşadım. Ta ilk gittiğim günlerde alışveriş yapıyorum. Birkaç gün sonra da konferans vereceğim işte müzik konusunda, işte halkla işte şey mi, klasik müzik nasıl bağdaşır falan konularında. Bir dükkana girdim. Başörtülü bir hanımefendi, genç bir hanımefendi, bir de eşi zannediyorum, genç bir adam. İşte sordular, nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Yabancılar oldu mu? Çok meraklılardır. Ondan sonra ne iş yapıyorsunuz? Hocayım. Nerede? Üniversitede falan filan. Ben söylemiyorum konservatuvarı falan diye ki nasıl karşılayacaklarını bilmiyorum tabii. Sonra bir hocam branş ne dedi?
Artık köşeye sıkışsınlar.
Evet, evet. İster istemez söyledim. Ben konservatuvar müdürüyüm dedim. Adam şöyle bir durdu. Burada konservatuvar mı açıldı dedim. Evet dedim. Bravo rektöre dedi. Tıp fakültesi kurmak kadar önemli bir şey dedi. Yani. Düşünebiliyor musunuz
helal
böyle
olsun.
Bir şey? Düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? Evet. Adıyaman'da biraz okumuş yazmış olduğunu sonradan öğrendim ama ne olursa olsun orası, evet, Adıyaman. Ertesi gün, iki gün sonra verdiğim konferansta aynı örneği verdim. Bakın dedim, halk anlamaz diyorsunuz. Halk her şeyi anlıyor.
Evet.
Yeter ki kaliteli şey.
Evet. Yeter ki imkan sunun. İmkan. Değil,
evet,
mi?
Anlamak diye bir şey yok. Anlamak zaten biz müzisyenlerin işi. İşte form bilgisi, işte şey, form yapısı, armonik yapısı, notaları. Onlar halkın alakası yok ki. Eğer hoşlanıyorsa bir şeyden, olsa alıp da başka bir dünyalara götürüyorsa o müzik.
İşte o kadar.
Anlamanın i̇şte alakası budur.
Peki. Analizini yapmaya gerek yok.
Hayır. O işleri bizler yapmamız lazım.
Biz opera sanatını gerçekten halkımıza sunabiliyor muyuz? Yani yerine ulaşıyor mu? Ya da sizin döneminizde, bu döneminize kadar olan gelen çizgide neler değişti ya da neler, artılar nelerdi? Şöyle kısaca onlardan da bahsedebilir miyiz?
Valla bir kere opera sanatını tamamen halka mal etmek bir fantaziden ibaret. Hı hı. Realist değil bu. Dünyanın hangi ülkesinde, en uygar ülkesine gidin, Amerika dahil, Avrupa'ya gidin. Belki Almanya bu konuda.
Mesela yeterince temsili var mı, evet, sevgili hocam? Ondan bahsediyorum.
Şimdi var. Şöyle bağlayacağım. Devlet bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir kere devlet sübvanse ediyor bu kurumları. Ki aksi zaten düşünülemez. Pahalı bir sanat yani. Üniversiteyi nasıl sübvanse ediyorsa operalarda, tiyatrolarda öyle sübvanse etmeleri lazım devletin. Balelerde. Başka türlü yürümez bunlar. Evet. Zengin ülkelerde belediyeler de yapıyor bunun ama devlet desteği mutlaka oluyor.
Evet. Çünkü operanın içinde değil mi, bale var, işte kesinlikle, görsel kesinlikle, şeylerin çok zengin olması lazım. Tabii. Kostümlerin.
Kesinlikle.
Dolayısıyla kesinlikle, yani tiyatrodan bile daha çok maddi destek
kesinlikle
isteyen.
Kesinlikle. Para meselesi.
Sanat.
Anlamaya gelince, yani iyi takdim ettiğimiz zaman akıllı eserler seçerek onların ayağına gittiğimiz zaman mutlaka karşılığını alıyoruz. Ama %100 onların ayağına gitmekle de olmuyor bu iş. İnsanların da, halkımızın da biraz, biz iki adım atıyorsak onların da bir adım atması lazım. Yani çünkü bu biraz realiteye şöyle uygun değil. Yani opera tabii ki elit bir sanat. Elit bir kültür. Şöyle şey yapıyorum, ben bunu mukayese ediyorum. Hani bir zamanlar şey vardı, fotoromanlar falan vardı. Halk sadece bakardı, işte halkın bir kısmı işte resimlerle onları okurdu falan filan, işte tahsil düzeyi, ilkokul düzeyinde falan filan. Onun yanında mesela şey, ona nazaran artık felsefe, matematik gibi aklın en büyük operasyonları konusunda şey yapmış, ilim yapmış insanları nasıl mukayese ederseniz, şimdi basit bir müzikle de operayı öyle şey yaparsınız. Bir kere
Evet.
kendini öyle bir yetiştirecek ki onu yavaş yavaş dinlemeye namzet kılacak. Yani insanların kendisinin de gayret etmesi lazım.
Evet.
Onlara da bu imkanları bizim sunmamız
Bizim
lazım. Okulların
sunmamız
sunması lazım.
Okulların sunması lazım. Çok
Başta
doğru.
devlet politikası olmak üzere bir
Kesinlikle.
kültür sanat politikası ile beraber paralel okullardaki eğitimin önemi burada ortaya çıkıyor. Burada tekrar büyük Atatürk'ü anmadan geçemiyorum.
Kesinlikle.
Musiki Muallim Mektebi'ni bu temel üzerine kurmuş, bu anlayışla kurmuştur. Hocam sözü yine müzikle virgül koyalım mı?
Olur.
Ne dinliyoruz hocam?
Evet. De Curtis, Torna Sorrento. Torna Sorrento bir Napoliten şarkı.
Napoliten.
Bilken Senfoni Orkestrası'yla söylemiştim, bir herhangi bir yerde unuttum şimdi. Açık havada.
Dinliyoruz efendim.
Sağ
Pekin
ol.
Kırgız'da. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ne güzeldi sizinle birlikte olmak, sohbet etmek. Sizin gibi bir ustayla. İyi ki varsınız. O güzel sesinizle yine temsillerinize devam etmenizi, şarkı söylemenizi istiyoruz. Duymak istiyoruz o güzel sesi efendim.
Bunu ben de çok istiyorum. İnşallah başlayacağım şu an derslerden.
Lütfen.
Ben size çok teşekkür
İyi
ederim.
İyi ki varsınız. Teşekkürler. Onur verdiniz efendim. Şeref verdiniz.
Bana ait olmuş.
Sevgili dinleyicilerimiz, Müzikte İz Bırakanların konuğu büyük ustamız, opera ustası Sayın Pekin Kırgız'dı. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konukla sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Sanatla kalın. Müziksiz kalmayın efendim.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.